Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün coğrafyamız için hac dönemini konuşacağız. Aslında baktığınızda işte Kurban Bayramı'na daha vakit var. Haccı konuşmak için erken gibi görünebilir. Ama eskiden hacca karar vermek, niyetine girmek, yoluna girmek.
Yola çıkmak.
Menzile nail olmak bir senelik bir plan belki.
Tabii onun için yani hac her zaman gündemdedir eski tarihlerde. Hac için belli bir meblağa sahip olmak lazım. Yani hacca gidebilecek meblağa sahip olmak lazım. Bu yetmiyor. Geride hacdayken ki eskiden gidiş geliş Anadolu için söyleyeyim 3 ay sürüyor. Yaya, develerle, atlarla da gitseniz öyle vesait yok. 3 ay sürüyor. Bu 3 ay zamanında aileniz ne yiyecek, ne içecek onları ayarlamanız lazım. Borçlarınızı ödüyorsunuz, helalleşiyorsunuz, bir yemek veriyorsunuz eşe dosta ki gönül rahatlığıyla size haklarını helal etsin, herkes duysun hacca gittiğinizi. Yani bu adam hacca gidiyor, samimi bizimle helalleşiyor diye hakkını helal etsinler. Çünkü kul hakkı olmadan yapılan bir hac insanın bütün günahlarını siliyor annesinden doğmuş gibi.
Yani herhangi bir haçtan bahsetmiyoruz. Niyet ettik gittik ama kul hakkı olmadan gitmek.
Kul hakkı olmayacak. Yani tövbe edecek adam bütün günahlarını ve orada da kimse mebrur, hacı mebrur derler buna. Kimsenin kalbini kırmayacak. Kimseyle kavga etmeyecek. Ben geçeceğim, sen geçeceksin. Asansörü niye bekletiyorsun? Yemek benim hakkımdı.
Orada ayağını çekil, bas üstüne çek.
Çekil ben Hacer-i Esved'i öpeceğim demeyecek. Demeyecek. Ve orada zihninden şu günahı işlesem, bu günahı işlesem diye düşünmeyecek.
Ya da ticaret var mı işin içinde?
Ticaret şeyi bozmaz. Niyeti ticaret değilse, yani niyeti hac ama gitmişken ticareti, bu caiz. Ama niyeti ticaretse o zaman sevabı az olur. Hmm. Sevabı az olur.
Yani i̇şte ticarete buna gideyim, gitmişken de bir hac yapayım.
Olur, hacı olur ama yani sevabı az olur. İşte bu kişinin hacı mebrurdur. Anasından doğmuş gibi tazelenir. Şimdi ben duyuyorum hacca gittik arındık, umreye gittik arındık. O kadar kolay değil. Keşke öyle olsa. Hele umre. Umre farz değildir biliyorsunuz. Nafiledir. Nafile ibadetlerde yapılan bir günah, işlenen bir günah. O nafile ibadetin bütün sevabını yok eder. Hadi hac farz. Sevabı gitti ama işte borçtan kurtulduk. Peki bu ne? Bırakın onun sevabını gitmeyi. Bir de günahla dönüyorsunuz. Bugün umreye gidenlerin büyük ekseriyeti. Sevabı bırakın, sevap kazanmayı. Günahla dönüyor. Çünkü anlatıyor bana. Görüyorum ben de defalarca gittim. Görüyorum. Yani orada millette kavga, dövüş olmayacak. Niza olmayacak. Orası yani mübarek bir yerdir. Her şeye katlanacaksınız. Katlanamıyorsanız gitmeyeceksiniz. Ben öyle şeylere şahit oldum ki hacda ve umrede hayret ettim. Yani bir Müslümandan değil bir insandan sadır olmayacak şeyler. Onun için hiç kimse zannetmesin ki çok şükür bu sene de umreye gittik, arındık. Çok iyi oldu, çok maneviyat. Öyle değil. Siz kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer hakkıyla yaptıysanız ne güzel.
Annem gittiğinde anlattı. Babam her gittiği yeri onun otursun diye bir tabure taşımış yanında. Oturdum dedi. Bir şey için kalktım, döndüm, baktım, oturmak istedim yok.
Tabure yok. Evet.
Yok.
Terlik gidiyor yani. Terlik gidiyor. Tabii bu iş için oraya gelenler var. Yani hacılar bunu yapmaz da, o kadar da düşmezler de. Yani bu yan kesicilik için oraya hac umre zamanı
kalabalığı
gelen
kendine evet, bahane. Yani
meslek tarihinin en eski mesleğini icra ediyorlar. Şimdi hac İslamiyet'in 5 esasından birisidir. Milyonluk İslam'ın 5 şartı var. Onlardan biri de zengin olanların ömründe bir kere, Allah'tan ömründe bir kere hac etmesi farzdır. Ama tabii bu ibadet çok eski bir ibadet. Adem Aleyhisselam zamanından beri vardı. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre dünyada en eski mabet Kabe'dir. Ve bunu Adem Aleyhisselam'ın diktiği rivayet ediliyor. Tufan da ortadan kalkıyor. İbrahim Aleyhisselam'a emir veriliyor. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'yi eski hali ile beraber, eski haline uygun bir şekilde inşa ediyor. Bugünkü Kabe ve o metaf hep o zamandan kalmadır. O ritüeller hep İbrahim Aleyhisselam'dan kalmadır. Ve ondan sonra bir dağa çıkıp yine tabi ilahi emir üzerine insanları hacca davet ediyor. Yaşayanları ve yaşamayanları. Hmm. Yaşamayanlardan kastım daha dünyaya gelmeyenler. Ruhlar alemine Allah bu sesi duyuruyor. Lebbeyk, tamam. İnşallah diyenler hac nasip oluyor. Duymayanlar veya duyup da cevap vermeyenlere hac nasip olmuyor derler. Böyle de bir itikat var. Ve İbrahim Aleyhisselam'dan bu zamandan Kabe her zaman mübarek muhterem bir yer olmuş. Hatta Arabistan'da putperestlik yayılmaya başladığı zaman ki cahiliye devri deniyor buna. Tabii herkes putperest değil. Şöyle bir yanlış inanç var. Hazreti Peygamber geldiğinde Mekke'de herkes putperestti. Hayır öyle değil. Mekke'nin bir kısmı mümin muvahhid idi ama kendilerine eskilerden gelmiş bölük pörçük bilgilerle bir Allah'a inanıyorlardı. adet olarak Kabe'yi tavaf edip kurban kesiyorlardı. Yani herkes putperest değildi. Hmm. Ama putperestler hakimdiler, güçlüydüler, hakimdiler.
Çoğunlukta onlar
çoğunluk,
denebilir
sayı
mi?
Olarak çoğunluk muydu değil miydi bilmiyoruz ama çünkü biliyorsunuz bir insan bir şeyin ideolojisine bağlandığı zaman o kadar güçlü olur ki diğerleri sinerler. Muhtemelen muvahhidler sindiler onların yanında ve onlar çok göründüler. Ama hakim olduklarında şüphe yok. Öyle ki Kabe'yi bile putlarıyla doldurdular ve buna dini bir kisve verdiler. Bugünkü insanların yaptığı gibi. Dediler ki biz Allah'a inanıyoruz. Yeri göğü yaratan. Ama bu putlar ona vasıtadır. Biz o putlara tapınarak Allah'tan istiyoruz diyerek kendilerini kandırdılar.
Şimdi de yok mu
şimdi
benzerleri?
Yok mu? Evet. Şimdi arabasına, işine, ailesine, kendine tapınan veya başka türlü numaralar çevirenler. Yani demek ki insan tabiatı her zaman aynı. Bunlar aslında kendilerini aldatıyorlardı. Antropomorfizm. Çünkü Allah'ı insan şeklinde veya cisim şeklinde görmek temayülü insanda vardır. Halbuki bu Allah'ın katiyen yasak. Yunan, Roma. Niye? Yani Yunanlılar ve Romalılar bir Allah'a inanıyorlardı. Fakat din büyüklerini ve milli kahramanları zaman içinde o kadar yükselttiler ki bir müddet sonra onlar tanrılaştılar. Bugünkü insanlarda bu vardı. Şimdi Allah kullarıyla temasa geçiyor. Zaten temasa geçmeyecek olsa yaratmanın bir manası olmaz. Allah da abes bir iş yapmaz. Yani lüzumsuz bir iş yapmaz. İnsanları yaratmışsa yarattım bıraktım ne yaparlarsa yapsınlar. Öyle bir Allah olmaz. Bu ilahlık vasfına aykırı. Bir temasa geçecek. Bu temas melekler ve peygamberler vasıtasıyla oluyor. Bu melekler ve peygamberler melek ve peygamber olduklarına işaretler gösteriyor. Bunları mucize diyoruz. Ve bunlar cemiyetin en önde gelen, en temiz, en ahlaklı, en yüksek vasıflı yani insanları her zaman. Bu insanlar ilahi mesajı insanlara anlatıyorlar. Diyorlar ki Allah böyle böyle bir mesaj gönderdi. Ben de o mesaja muhatabım. Ben de yani inanmakla mükellefim. Allah memnun etmekle
önce
mükellefim. Evet ben inanıyorum. Vettebi ma yuhayleyk. Sana vahyolunana uy. Ayet-i kerimedir. Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamber diyor ki sana vahyolunana uy. Allah öyle buyuruyor. Peygamber zaten uyar. Hı hı. O bir ikazdır. Uyuyorum, siz de uyun. Dünyada rahat edin, ahirette de kurtulun. Bunu anlatıyor. Buna ilahi mesaj diyoruz. Burada mühim olan bir şey peygamberler bu ilahi mesajı kendi uhdelerinde gösteriyorlar, tatbik ediyorlar. Yani bu afaki olmuyor. Biz bunu yapamayız. Bu yapılacak bir şey değil. Hayır, bir insan bunu yapıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim peygamberleri örnek gösteriyor. İnsanlara diyor ki, bakın siz İlahi mesajı doğrudan muhatap olmadığın için anlamayabilirsiniz ama muhatap olan birisi bunları yapıyor. Demek ki bu işler böyle olacak. Böyle evleneceksiniz, böyle alışveriş yapacaksınız, böyle oturacaksınız, böyle kalkacaksınız, böyle ibadet edeceksiniz.
Yani sosyal hayatı da düzenliyor.
Evet, sosyal hayatı düzenliyor, evet. Ama böyle yaparsanız, şimdi peygamberler bir örnek. Peygamber son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam vefat ettiğinde başka peygamber gelmeyecek. Ama alimler peygamberlerin varisleridir. Hadis-i şerif, ulema ve resetül enbiya. Ne demek varisleridir? Peygamberin koyduğu bilgileri insanlara ulaştırırlar doğru olarak. İki, onun yaşantısını mümkün mertebe uhdelerinde yaşatarak ya bu anlatılanlar çok daha afaki şeyler değil bak oluyormuş deyip insanlara örnek olmak.
Yapılabilir olduğunu gösterecek.
Fakat insanlar usta bir şekilde önce peygamberleri sonra alim ve evliyaları ilahi mertebeye oturturlar. Ustaca. Bunu hürmet perdesi arkasına yaparlar. Hmm. Çok hürmet ediyoruz. Çok.
Ulaşılamaz evet. Hale
sonra da her istediklerini yaparlar. Hmm. Bunu mesela Hristiyanlarda görüyoruz.
Yani biz onlar gibi değiliz deyip.
Tabii ne haddimize biz onlar gibi olmuş. Onlar tanrısal insanlar. Hmm. Biz ise sıradan insanlarız.
Biz hata yaparız.
Bunu Hristiyanlarda görüyoruz. Hindistan'da görüyoruz. Eski Roma ve Yunan'da görüyoruz. Alevilerde görüyoruz. Hazreti Ali tanrı olunca. Hazreti Ali örnek almanıza gerek yok. İsa tanrı olunca İsa'yı örnek almanıza gerek yok. Kendiniz doğruları bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bu din filozofik bir şeye dönüşüyor. Felsefi bir ideoloji dönüşüyor. İşte onun için şiddetle İslamiyet peygamberi ölçü almayı, örnek almayı ve onun abd ve resul olduğunu. Abduhu ve önce kul, resul. Abduhu demek burada aşağılamak için değil. Peygamber bir kuldur ama en yüksek kuldur. Ama o da bir insandır sizin gibi. O da şeriatın emirleriyle muhataptır. O muhatapsa siz haydi haydi muhatapsınız.
O nasıl, yapıyorsa biz de yapmamız.
Nasıl yapacaksınız onun gibi yapacaksınız.
Ama biz de ben Türkler açısından söyleyeyim sünnet çok kıymetli.
Evet. Evet. İşte Türklerin bir hususiyeti var. Müslüman oldukları zaman başka hiçbir millet bu kadar olmamış. Her millet Müslüman yeni bir dine girdiği zaman belki o dini tehalükle karşılar ama Türklerin bunu herkes söylüyor. Müslüman oldukları zaman eskiyi tamamen eskide bu dine uymayan her şeyi bırakıp yeni dine samimi bir şekilde bağlandıklarını, Hazreti Peygamber'e samimi bir şekilde bağlandıklarını görüyoruz. Bu enteresan bir şeydir. Yani dilini bilmediklerini, kültürüne uzak oldukları bir dinin...
Bu da İslamiyet'in ne kadar insani olduğunu gösteriyor.
Universal, evet. Universal ve insaniydi. Türkler baktılar, burada anlatılanlar bizde de var zaten. Evet.
Olması gereken zaten.
Bu, güzel şeyler söylüyor. Şimdi biz daha önce de konuşmuştuk. İslamiyet, peygamber, din dendiği zaman herkesin aklına katı şekil ve ibadetler geliyor. Bunlar zaten var. Ama hiç kimse dinlerin koymuş oldukları güzel ahlak ve adab-ı maşeret prensiplerini görmüyor. Bugün modern görgü kitaplarında veya ahlak kitaplarında övülerek anlatılan meziyetlerin hemen hepsi dinlerde vardı. Bakın hac çok zor bir ibadettir ve bazılarına çok mantıksız geliyor. Ne oluyor diyorlar yani, biz orada topladık da bir minanın etrafında dönünce ne oluyor? Bakın bu ibadet İslamiyet'in doğru bir şekilde 1400 yıl devam etmesini sağlamış. Nasıl olmuş bu? Dünyanın her tarafında Müslümanlar orada buluşmuşlar ve birbirlerinden haberdar olmuşlar. Ve birbirlerindeki bilgiyi birbirlerine aktarmışlar. Anlatmışlar.
Yanlışını da görmüşler.
Evet. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunun delili nedir? Hacıdır. Hacda birisi Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey okuyacak. Diğerleri ne diyecekler? Hemen itiraz ederler. Neden? Halbuki hac olmasa uzak bir memlekette bir adam Kur'an-ı Kerim'i tahrif eder. Herkes de bunu inandırır. Herkes Kur'an-ı Kerim olduğunu zanneder.
Yani tarihe bakalım, o kadar çok peygamber gelmiş gitmiş,
evet,
ki.
Ve bunlarla...
Bunların biz pek çoğunun adını bile bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Ama bunlar işte şimdi hac sebebiyle iletişimde olduğu için.
Evet.
Yani şimdi görüntülü görüşme var, telefon var, işte demeyeyim, televizyon var. Bir şekilde yine haberleşiyorsunuz ama eskiden,
evet,
insanların belki de bir araya gelip kendilerini düzeltmelerinin,
evet,
ya da doğrulamanın
merkezi
yolu
orası.
Olmuş.
Evet. Şey merkezi, hani merkeze çağırdık, ifade şey yaptık diyorlar ya, merkezi eğitim. Merkezde bir hizmet içi eğitim, hac böyle. Şimdi belki insanlara çok manasız gelebilir. Elbette ki ibadet manasız değildi. Hani dediğimiz gibi sizin haberleşme çok kolay. Hani bu anlattıkların manasız gelebilir, hac değil. Ama o zaman hac çok çok çok muazzam bir fonksiyon icra ediyordu.
Ama ben şöyle görüyorum, kendi tecrübemi söyleyeyim, belki bugün konumuza da daha hızlı döneriz. Böyle söylüyor yani, ne gerek var, niye gidiyoruz, ne var ki orada, bir binanın etrafında dönülüyor diyenlerin bile... Öyle enteresan bir yer ki Kabe. Orayı,
evet,
gördükten sonra
muhakkak
bambaşka bir insan olarak geri döndüğüne çok şahit oldum.
Dünyanın
enerji merkezi, evet, olarak bakıldığında da Kabe'nin boşuna seçilmediğini görüyoruz.
Bazıları zaten öyle söyler. Bazı tarihçiler diyor ki dünya yaratıldığı zaman ilk kuruyan yer, Kabe'nin olduğu yerdir. Yani o şey oradan geliyor. Tabii bu fiziki olarak ilk kurumanın ne üstünlüğü olabilir ama bu muhtemelen ilahi emirle, ilahi tasarrufla oluyor. Ve arş denilen Allah'ın kullarına tecelli ettiği metafizik mekanın, yani varlık alemini yokluk, buradaki yokluktan kastım metafizik alemlerin buluştuğu yere arş deniyor İslam kültüründe. Onun izdüşümü olarak Mekke'nin olduğu söyleniyor. Kudüs'ün olduğu da söyleniyor. Ama zaten bunlar izdüşüm olarak aynıdırlar. Yani yukarı çıkıldığı zaman zaten birbirine paraleldir. Bir noktada birleşirler. Miraç hadisesi zaten. Onun için Kabe'nin müstesna bir hususiyeti var. Müslümanlar Kabe'ye ibadet etmiyorlar. Namaz kılarken Kabe'ye dönüyorlar ama aslında o döndükleri yer Allah'ın buraya dönün dediği içindir. Yani Allah orayı mübarek kılmıştır ve etrafını mübarek kılmıştır. Buraya dönün dediği için insanlar dönüyorlar. Tavaf edin dediği için tavaf ediyor. Yoksa neticede bir taş yığınıdır. Ama
ve yıkılmıştır
taşıdığı,
ve yeniden
yıkıldığı,
yapılmıştır.
Tabii, şu andaki bina mesela Sultan 4. Murat'tan kalmadır. Kabe tamamen yıkıldı. Defalarca yıkıldı. Sel geldi. Hazreti Peygamber zamanında yıkıldı Kabe. Taşlarının bir kısmını sel götürdü. Mekke'de çok muazzam sel olur. Volkanik bir topraktır. Sel alıp çok...
Çekmiyor.
Ve eğimlidir de çok zaman sel olur. Hatta Kabe'yi defalarca su bastı. Abdullah bin Mesud diyor ki... Abdullah bin Mesud, evet. Kabe'yi sel bastığı zaman kimse olmaz. Ben tek başıma yüzerek tavaf ederim dedim. Gördüm ki benim gibi düşünen pek çok insan var. Yüzerek tavaf etmişler Kabe'nin etrafında.
O kadar.
En son 1950'lerde... Sel bastı, muazzam bir sel bastı. Kabe'nin yarısına kadar sular yükseldi. Ondan sonra bir takım
pandemide direnaj... Pandemide de öyle bir takım riskler yaşandı.
Oldu,
kuşlar
oldu,
vesaire
oldu.
Değil
ama
mi? Böyle bir
muazzam direnaj yapıldı ondan sonra, 50'lerden sonra. Ve o artık su tahliye edildi. Şimdi eskisi kadar Kabe'de su, sel felaketi olmuyor. Hazreti Peygamber zamanında Kabe yıkıldı. Herkes bunu bilir. Kabe'yi yeniden inşa ettiler. Hatta taşlar yetmediği için bir kısmı kenarda kısa kaldı. Oraya hatim derler. Onun etrafından tavaf edilir ama orası açıktır üstü Kabe'nin. Yani Kabe dikdörtgen prizmasıdır ve çok da muntazam değildir. Bir kısmıyla bir kısmı. Her tarafı aynı değildir,
eşit
aslında
değil.
Eşit değildir.
İçi
eşkenar
nasıldır
değildir. İçi bir odadır. Şu anda mermerlerle döşeli. 6 tane sütun var. Eskiden de orası ahşapmış. Ahşap sütunlar varmış. Tavanı da ahşapmış. İçinde bir şey yok. Yani bir kayda değer bir yer değil. içi. Hazreti Peygamber girmiş. Daha sonra girenler olmuş. Bu şimdi de meşhur kişilere, misafirlere krallık onu açıyor. Bakıyorlar içi küçük bir yer. Namaz kılıyorlar orada. Her yere namaz kılınabilir orada.
Merkez olduğu
evet,
için.
Merkez olduğu için her tarafa dönebilirsiniz. Hazreti Peygamber zamanında inşa ettiler Mekkeliler taşlar ve Hacer-ül Esved denilen cennetten geldiğine inanılan bir taş vardır. Siyah taş. Hı hı. Bu taş mübarek bir taştır. Bunu Kabe'nin bir köşesine koyacaklar. Fakat kim koyacak? Kabileler itiraf. Ben koyacağım. Herkes Araplarda böyle bir üstünlük kavgası var. En son dediler ki mescitten içeri kim girerse ona hakem yapalım. Hazreti Muhammed girdi. Hazreti Muhammed o zaman el-emin olarak bilinen, emniyetli olarak bilinen herkesin inanmadığı halde ona emanet ettiği, danıştığı bir kimseydi. Hatta hicret sırasında Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye dedi ki sen burada kal. Bende emanetler var. Millet bana güvendiği için emanet veriyor. Para, mücevher. Onları sahiplerine iade et. Düşünebiliyor musunuz? Mekke'den kovuyorlar. Orada yaşamasını müsaade etmiyorlar. Ama hala paraları onda. Ve o giderken ulan ben bunları alayım götüreyim. Bizim buradan sürüyorlar. Bir daha ya döneceğiz ya dönmeyeceğiz.
Alayım demiyor. Ben gittiğim yerde kullanayım demiyor.
Bu güzel bir ahlak işte. Evet. Bu insanlarda olacak bir şey değil.
Yani zaten aslında hayatına örnek almamız gerekmesinin sebebi de bu.
Bu işte.
Yani bakın biz sokakta bulduğumuz bir şey bile iki kere soruyoruz. Üç kere kimin?
Sonra bizim oluyor.
Üçüncüsünde bizim oluyor.
Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi hayatını hiç sayıyor. Peygamberin emri orada kalıyor. Ne olacağı belli değil. Yani onun için bunlar yüksek hasletler. Dediler ki o girdi. O girince de sen koy. Hazreti Peygamber tabii sadece yüksek ahlaklı birisi değil, aynı zamanda çok da zeki birisi. Bir çarşaf getirin dedi, bir örtü getirdiler. Hacer-i Esved onun üzerine koydu. Hepiniz dedi tutun dedi, bütün kabilelerden bir mümessil tuttular, götürdü. Kendi eliyle aldı ve oraya koydu. Böylece her kabile eşit olarak taşın konulmasında rol oynadı. O da bütün kabilelerin hakem seçtiği birisi olduğu için bu mübarek iş... Ve onun için hac yapılırken Hacer-i Esved'i selamlamak sünnettir. Uzaktan da olsa. Yani öpmek iyidir ama bu zamanda öpmek hem hijyenik olarak doğru değil. Hem başkalarına zarar vermeden oraya yanaşmanız mümkün değil. Bu bırakın Hacer-i Esved'den sevap almayı, günaha girmenize sebep oluyor. Bu yolda ölenler ve ezilenler de var.
Biz İstanbul'da şanslıyız ama Hacer-i Esved
konusunda. Evet, İstanbullular Hacer-i Esved Sultan 4. Murat zamanında bir kırıldığında oradan 4 parça, özür dilerim Kanuni Sultan Süleyman zamanında tamirinde kırılmıştı, harap olmuştu. 4 parçası İstanbul'a geldi, küçük 4 parça. Bu 4 parçanın bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin girişinin üstündedir. 3 tanesi zamanın sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı camidedir. Biri mihrapta, biri minberde, biri kapının
geçerken,
üzerindedir.
Geçerken
evet, üçüne de burası, buraya gidenler, görebilir. Buraya girenler...
Hatta dokunabilirsiniz.
Dokunabilir, biraz yüksek olmakla beraber dokunabilirler, evet.
İstanbullular böyle, bu anlamda şans. Kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kabe hepimizin rüyalarını süsleyen bir yer Müslümanlar evet. için. O kadar ki gidemeyenler Kabe'nin dokunduğu halıları evlerine namaz kıldıkları yere asarak işte her namaza doğrulduklarında Kabe'yi karşılarında görebilmeyi, onun önündeymiş gibi hayal etmeyi düşünmüşler, istemişler.
Evlerine tablolarını asmışlar. Hiçbir Müslüman evi yoktur ki Kabe'nin eskiden elle yapılmış, sonra fotoğrafın asılı olmasın. Hacca gidenlere eskiler ziyarete giderler, hediye verirler, yemek verirler. Ve giderken bir mendil verirlerdi. Bunu mümkünse Hacer-i Esved'e, mümkün değilse Kabe'ye sürün, bana getirin. Onu bereket olarak görürlerdi insanlar.
Şimdi mesela diyelim ki o gün benim yengem gitmişti hacca. Kulağımdaki küpeyi almıştı, kendi kulağına takmıştı. Ben bunu gideceğim orada süreceğim, sana da getireceğim diye. Mesela şimdi ne olursa olsun tabii. Her şeyimi kaybetsem mesela onu kaybetmek istemem. Bunun dışında tabii bu yol da çok uzun. Gittiğimiz menzil de çok güzel. Nasıl gönderilirlerdi, ne yapılırdı, süre nasıl ilerlerdi onu konuşacağız. Ama ben biraz daha Kabe ile ilgili sormak istiyorum. Çünkü aslında neden bu kadar uzun bir yolculuğu bu kadar güzel hale döndürdüğümüzü de daha iyi anlarız. Kabe her yani İslamiyet'ten önceki dinler içinde, hatta Peygamber Efendimiz bize emredilmeden önce de mübarek bir yerdi ve işte putlarla doldurulmuştu diye konuştuk. Aslında işte bu putların kırılması ve Kabe'nin içine girilmesi de belki konuşulması gerekenlerden. Yukarıdan baktığınızda bir kare prizma.
Evet, eğri bir kare prizma.
İçi boş bir oda. Boş. Şimdi mermerlerle dolu ve içinde 6 tane sütun var. Bunlar bir anlam ifade ediyor mu bu sütunların sayısı, yoksa sadece binanın yapısı için mi?
Çatıyı tutuyor. Eskiyi canlandırması cihetiyle yapılmış. Yani eskiden böyleydi. Yenilenirken bu eskiyi hatırlatacak şekilde gene sütunlar konmuş. Eskiden çatısı tahtaydı. Şimdi Kabe belki basit bir bina ama sembolize ettiği mana derindir. Yani Hazreti Peygamber'den önce Çin'den, Hindistan'dan ziyarete gelenler olduğunu, başka dinlerden bile orayı kıymet verip ziyarete gelenler olduğunu siyer kitapların
yazdığı bir şey mi?
Yazdığı bir şeydir. Evet. Mekke'nin zaten itibarı Kabe'nin olmasındadır. Kureyş kabilesinin üstünlüğü Araplar için de Kabe'yi hizmetkarlık etmesindendir. Kureyş kabilesi 12 ailedir. Her ailenin oradaki bir vazifesi var. Kimi perdedarlık yapıyor, kimi gelenlere yemek veriyor, kimi gelenlere su veriyor, kimi onları koruyor. Her birinin bir işi var. Kimin de Kabe anahtarları duruyor. 12 aile bu işi paylaşmışlar. Ve bunu bir şeref, fahri olarak yapıyorlar. Bunun karşılığında bir para almıyorlar. Ama tabii hacıların Mekke'ye gelmesi, gitmesi bir turizm canlanması meydana getiriyor. Orada alışveriş yapıyorlar. Çünkü Mekke'de panayırlar, yani fuarlar kuruluyor. Mekkeliler tüccar bir millet. Yemen'e ve Bahreyn'e ve Şam'a devamlı mal götürüp getiriyorlar. Limanları var, Cidde Limanı. Oradan gelen mallar bu şekilde tevzi ediliyor. Yani Mekke ziraat yok orada, hiçbir ziraat yok. Toprağı volkanik, nüfus az değil o zaman için. Ama ticaret de çok zengin olmuş mesela. 400 kilometre kuzeydeki Medine tamamen farklı bir yer. Tarım ülkesidir, ziraat var. Toprakları öyle. Halkı daha basit. Ticaretle meşgul değiller. Ziraatle meşguller. Enteresan bir sosyal yapısı var oranın mesela. Araplar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Mesela Mekke o kadar değil. Mekke daha farklı. O zamandan beri ehemmiyetli olan bir yer. Müslümanlık tabii bunun esas ehemmiyetini veren. Hazreti Peygamber, Kur'an-ı Kerim, Kabe'nin bir hac menasiki olduğunu söylüyor. İslamiyet'te hac, biraz evvel söylediğim gibi belli bir mal varlığı olan hür, akil, bali, Müslümana farzdır. Ömründe bir kere farzdır. Bir kere gitti mi hac onun üstünden, üzerinden düşer. Fakire hacca gitmek farz değildir. Ama giderse bir daha zengin olduğu zaman gitmesi icap etmez. Ondan da hac vazifesi düşer. Yol emniyeti de mühimdir tabii. Çünkü hac uzak bir yer. Ne olursa olsun oraya gitmek gelmek kolay değil. Ve her zaman bu yol emniyeti sağlam olmuyor. Bazen gitmek gelmek mümkün değil. Bazen eşkıyalardan, yol kesicilerden dolayı bu mümkün olmamış. Yol emniyeti varsa hacca gitmek farzdır. Bu sebeple tarih boyunca her zaman Müslümanlar buraya gelmiş. Şimdi diyorlar ki şimdi hacı çok eskiden. Mesela hicretinden 100-150 sene sonra Ali bin Münkedir zamanında 600 bin kişinin hac yaptığını biliyoruz. Kitaplarda var. 600 bin kişi o zamanın dünyasında. Hacca gelmişler. Bineklerle, yürüyerek o zaman.
Peki o kadar insan mesela şimdi baktığımız zaman tam ticaretle ilgilenen bir yer belki. Bu kadar insanı ağırlayacak yerleri de var ama insanlar nerede açıkta kalıyorlar evet, herhalde değil mi? Çadır kuruyorlar.
Zaten şöyle, iklim çok müsait. Mekkeliler evlerini açıyorlardı eskiden gelen hacılara. Tabii yetmiyordu.
Öyle
sayı çok.
Öyle söylerler yani kapı karşılayıp biz buyurun bizim evimizde kalın
eskiden öyleydi.
Diye.
Şimdi öyle değil tabii. Eskiden öyleydi. Çünkü Hazreti Peygamber buyurdu ki Mekkelilerin evleri Mekke'yi fethedince kendilerinde kalacak. Almayacağız. Orayı ganimet yapmayacağız. Ama bunun mukabilinde gelen hacılara ağırlayacaklar evlerinde hac müddetince. Ama tabii ondan sonra buna riayet eden olmadı. Riayet eden olmayınca işler değişti. Hacılar çadır kurarlardı.
Bu yetmez hacda. O kadar insan ağırlamak tabii
mümkün
değil.
Mi? Sayı zaten mahdut. Ve bu insanlar çadırlarda kalırlardı. Çoğu çadıra bile ihtiyacı yok. Zaten hava mutedildir. Hayvanının yanında yatar kalkar. Birkaç gün zaten. Hac aslında çok kısa sürer. Çok uzun bir ibadet değildir. Hacca gelmek gitmek bir meseledir. Yoksa ihramlı olmanız. 3 tane farzı vardır haccın. Her ibadetin farzları var mesela. Namazın 12 tane farzı vardır. İşte orucun 2 veya bir ibadette 3 tane farzı vardır. Zekatın 2 tane farzı vardır. Niyet ve temlik. Haccın 3 tane farzı vardır. 1. İhramlı olmak. Ne demek ihramlı olmak? Hac yaparken ihram denilen erkekler 2 parça beyaz elbiseyi, kadınlar normal elbise giyerler. Fakat bu zaman zarfında ihramlıyken hiçbir hayvanı öldüremezsiniz. Sinek dahil. Hiçbir yeşil otu, dalı, yaprağı koparamazsınız. Tırnak kesemezsiniz. Koku süremezsiniz. Karı koca münasebeti yasaktır. Tıraş olamazsınız. Bunlar yasak. İhram zamanı.
Mesela şimdi neden bir çiçeği kopartamıyoruz? Neden
canlı. Yani canlı olduğu için ihram insanın kıyamet gününde mahşer yerinde toplanmasını sembolize ediyor. Dünyada her şeyi unutmuş. Sadece kendinin kurtulmasını düşünüyor. Onun için hiçbir canlıya zarar vermeyecek. Yani öyle bir affedin.
O ruha da mı bürünmesi lazım?
Yani ama olması kolay. Efendim namazda ne olmak lazım? namazda hiçbir şey düşünmemek, sadece Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmek lazım. Bu mümkün mü? Değil. Allah böyle namazları kabul ediyor. Öyle namaz kıymetli. Haccın da öylesi makbul, sizin dediğiniz gibi, ama mümkün değil. Ama hiç değilse şeklen ona riayet edecek insanlar. Yani baş açık erkekler, üzerinde iki parça kefen gibi, kadınlar sade bir kıyafetle, bu ihramlı olacaklar. Bu birkaç gün sürüyor zaten. İhram yasağına riayet etmezseniz, küçük bir ihram yasağıysa, mesela tek bir tırnağınızı kesmişseniz sadaka veriyorsunuz. Ama tırnaklarınızın tamamını veya yarıdan fazlasını kesmişseniz bir kurban kesmeniz lazım. Hmm. Mekke'de cezası var. Yani koku sürdüyseniz, bir uzvun tamamına sürdüyseniz, mesela yüzünüzün tamamına koku sürdüyseniz, kokulu krem, kokulu sabun kullandıysanız bir kurban kesmeniz icap ediyor. Ceza ve etini yemiyorsunuz, fakirlere dağıtıyorsunuz orada. Böyle bir sistem kurulmuş.
Tabii dünyadan çekmek için yapılıyor.
Tabii
aslında.
Tabii elbette. Dünya, insanlar başka şeyle meşgul olmasın. İkinci farzı Arefe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Zilhicce'nin 9'unda Arafat'ta vakfeye durmak. Yani Arafat denilen bir yer var. Geniş bir vadi, ortasında bir küçük tepe var. Cebel-i Rahme. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz orada buluştu. Cennetten çıktıktan sonra orada buluştukları rivayet ediyor. Çünkü biri Seylan Adası'na, biri Cidde'ye indirilmişti. Ve cennetten çıktıkları zaman orada buluştular. Tövbeleri kabul oldu, pişmanlıkları kabul oldu. Bir günah işlemediler ama derler ki Hasenatul Ebrar Seyyiatul Mukarrebin. İyi insanların yaptığı iyilikler daha iyi insanların yanında kötülük sayılır. Siz bir iyilik yapıyorsunuz ama bir şeyiniz eksik. Mesela niyetiniz halis değil veya verdiğiniz, mesela hediye veriyorsunuz, en kıymetlisinden vermiyorsunuz. Hmm. O daha iyiler için aman aman olur mu böyle şey? En iyisini vermek lazım. Tabii. Mesela gibi.
Yani birine bir şey ikram ama kendi yediğinden vermiyorsun. Evet. En ucuzunu alıyorsun tenalül gibi.
Hatta tüm fikrim imma tuhibin ayet-i kerime var. Kendi sevdiklerinizden vermedikçe yüksek iman sahibi olamazsınız. Yani Allah'ın sevdiği kul, evliyalardan olamazsınız. Bunlar da orada buluştu. Bunun etrafında Müslümanlar vakfe yaparlar. Vakfe ayakta kıbleye karşı dönerek dua etmek demektir. Bunun çok öyle teferruatlı bir ritüeli yok ama Arefe günü bir an bile olsa orada bulunmak lazım. Güneşin batışına kadar orada durmak vaciptir. İhramlı olarak. Orası çok enteresan bir yerdir. Kalabalık, dünyanın her yerinde insanlar oradadır. Orada öğle namazı ile ikindi namazı cem edilir. Bir arada kılınır yani öğlen vaktinde. Güneş batınca herkes, bu Mekke'nin 12 kilometre uzağındadır, Mekke'ye doğru yürümeye başlarlar. Gece Müzdelife'ye gelirler. İkisinin arasında Müzdelife diye bir yer var. Müzdelife'de konaklarlar. Geceyi orada geçirirler. Akşamla yatsıyı orada cem ederler. Ve orada sabah namazı vaktinde vakfeye dururlar. Yani aynı Arafat'ta yaptıkları gibi kıbleye dönüp dua ederler. Sabah namazını kılarlar ve güneş doğunca oradan çıkarlar. Mekke'ye yaklaşırlar, Mina'ya gelirler. Mina'da bir köydür. Mina'da kurbanlarını, şükür kurbanını keserler. Üç türlü hac vardır. Temettü hacı, ifrat hacı, kıran hacı. Kıran ve temettü hacında hacılar memleketlerinden gelirler. Umre yaparlar önce ve hacı beklerler. Hac zamanı hacılarını yaparlar. Onların bir şükür kurbanı kesmesi lazım. Çünkü ikisini bir arada yaptılar. Hmm. İfrat hacıları ise umre yapmazlar. Direkt hacca gelirler, haclarını yap. Onların şükür kurbanı kesmeleri lazım diye. Mina'da şükür kurbanı kesilir. Kesildikten sonra saçlar tıraş edilir. Erkekler de kadınlar da saçlarını bir miktar tıraş ederler. Nötte bini
kadınlar
keserler.
Da mı?
Kadınlar da keserler. Yani uçlarından alırlar saçlarının. Hmm. Ondan sonra ihramdan çıkarlar. Artık haccın büyük bir şeyi bitmiştir. Yüklü bir kısmı bitmiştir. Artık ihram yasakları bitmiştir. Haccın tek bir farzı kaldı. Bayram günlerinde Kabe'yi tavaf etmek. Buna ifade tavafı derler. Bu da yapılınca bu gelen kişi hacı olur. İhramlı Arafat'ta vakfesine durdu. İfade tavafını da yaptı. Vacipleri var. Müzdelife'de vakfe yapmak vaciptir. Efendim şükür kurbanı kesmek vaciptir. Kudüm tavafı yapmak sünnettir. Veda tavafı yapmak vaciptir. Bunlar yani hacı vacipleri var.
Oradayken sürekli tavaf yapmaya fırsat buldukça.
Nafile tavaflar da yapılıyor. Böylece o kişi hacı olur ve memlekete sonra tabii hacca gelip de Medine'ye gitmemek olmaz. Hazreti Peygamber'i ziyaret etmemek olmaz. Her şeyin sebebi olan Hazreti Peygamber'dir. Bir insanın dünya ve ahiret saadeti Medine'ye gidilir. Medine'de Hazreti Peygamber'in türbesi ziyaret edilir. Mümkünse 8 gün 40 vakit orada onun mescidinde namaz kılınır. Çünkü öyle buyurmuş. Benim mescidimde 40 gün 40 vakit namaz kılan mağfiret olunur. Bunu kavuşmak için insanlar umumiyette 8 gün en az Medine'de kalmaya çalışırlar ama bu herkes için mümkün olmayabilir. Sonra memleketlerine dönerler. Çok da fazla orada kalmazlar. Niçin? Çünkü Hazreti Peygamber buyurmuş ki Mekke'de insan zihninden geçenlerden de sorguya çekilir. Normalde biz zihnimizden geçenlerden sorguya çekilmiyoruz. Şu günah işlesem, ah şu elime geçse şunu dövsem, ah şu olsa şunu ben alsam dese
kötü düşünceler.
Günah değil. Hı hı. Ama Mekke'de bunlar günah. Çünkü Mekke kıymetli bir yerdir. Onun için mümkün mertebe kötü düşünmeden düşünmek
bile yasak.
Oradan mi? Onun için haccı önce devamlı Hazreti Ömer demiş. Hadi haccınızı yaptığınız günaha girmeden gidin.
Hmm.
Ananızdan doğduğunuz gibi oldunuz, gidin. Bir şeyler gelmesin aklınıza.
Kötü düşünüpse kötü düşünceler gelmesin.
Onun için hac budur. Dolayısıyla hac Arefe günü, bayram günü aslında iki günde esas menasiki iki gündür. Arefe ve bayramın birinci günü. İki gündür hac. İki günde her şey biter. Ama tabii bunun evveli var. Evvelki sünnet olan ritüeller var. Vacip olan ritüeller. Bir de aynı anda herkesin oraya gitmesi yol sebebiyle. Şimdiki yol şartları sebebi mümkün değil. Peyderpey hacıları getirirler. Oraya bir gün, iki gün, iki gün öyle gelirler.
Bazen öyle yığılmalar bazen, da oluyor şeytan yığılma, taşlamada oluyor. Vesaire değil mi? Yaşanıyor.
Onu da unuttum. Bayram günü üç gün özür dilerim. O zaman bir tabii ki iki değil. Şeytan taşlama var. Üç gün. Bunların üçü de vaciptir. Dolayısıyla dört gün oluyor. İhtilaflı olmakla beraber bir, iki, üçüncü günü de taşlama var. Dolayısıyla dört gün sürer hac merasiki. Şeytan taşlama da izdiham olur. Şeytan taşlama da bir sembolik bir şeydir. Ama insanın şeytanla olan mücadelesini sembolize eder. Çok izdiham olur. Onun için hacca gidenlere şöyle tavsiye ederler. İzdahama mümkün mertebe girmeyin. Yiğitlenmeyin. Kenarda durun. Allah sizin niyetinizi biliyor. Fazla işe içeri girerseniz hem başkalarına zarar verir günaha girersiniz. Kendiniz. Hem kendinize zarar verirsiniz. Lüzumsuz ezilmenin şey yapmanın manası yok. Hem de kadın erkek birbirine girersiniz. Nahoş dinin istemediği şeyler olabilir. Onun için kenarda durmak iyidir. Bir de hacda hacıların çok yaptığı yanlışlar. İlk gittikleri zaman hızlarını alamayıp tavaflar.
Yoruluyorlar.
Yorulurlar, hastalanırlar. Haccın fazlalığını ve vaciplerini yapamayan çok gördüm. Hastaneye kaldırılıyorlar.
Hmm.
Zaten biliyorsun Türk hacılarının alameti nedir?
Yaşlı olmaları.
Maalesef. Bana birisi dedi ki hacda Yemenli yaşlı bir adam. Dikkat ediyorum Türk hacıları hep yaşlı dedi. Neden? Ben de şaka ile cevap vereyim dedim. Dedim ki Türkiye dedim hükümet dedim belli bir yaşa gelenlere hacca gitsinler diye para veriyor dedim. Onu bekliyorlar dedim. Emeklilik ramesini kastettim. Onun için öyle gibi Allah Allah dedi. Enteresan dedi ama hacda dedi gençken yapılacak bir şey dedi. Doğru hakladın. Tabii.
Ama biz hep şöyle düşünüyoruz. Hacca gitmek bütün yaşam biçimimizi değiştiriyor. Ve madem doğru. ki tertemiz oluyoruz o zaman mümkün olduğunca sanki biliyormuşuz gibi
evet,
ömrümüzün ne kadar olduğunu.
Hülya Hanım halk öyle der evet. Hep herkes öyle der. Yani ben hacca gideceğim. Ondan yeni temiz bir sayfa açacağım. Ticareti bilmem. Ama Müslümanın hayatı hacca gitmeden önce de
tertemiz
hacca gittikten sonraki gibi olmalı. Yani ondan önce ben hele bir hacca gidene kadar yapayım. Hac bakalım nasip olacak mı? Pek çok hacca gidip hacı bitiremeyenler var. Evet Allah onların hacını kabul eder ama.
Ama savaşlar vesaireler böyle tabii, niyet edip biletini alıp
gidemeyenler var. Orada hacını yapamayanlar var. Çok kişi
savaş
var.
Savaş oldu.
Tabii. Onun için hacın yasak olduğu zamanlar oldu. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra hac yasaklandı. Adnan Menderes gelene kadar. Adnan Menderes serbest bıraktı. Ondan sonra tekrar yasaklandı. Kolera salgını sebebiyle. 63'te tekrar serbest bırakıldı. Yani düşünün Türkiye'de 1950'ye kadar hac yasaktı. 1920'den.
Bu durumda bir Müslüman üzerinden...
Mesul değil. Evet. Tabii. Çünkü ne dedik? Haccın emniyeti de mevzu. Mesela bazıları, bazı uyanıklar veya zenginler... Mesela benim rahmetli büyük dayım Yunanistan'a gitti. Tüccardı. Atina'dan gemiyle hacca gitti. Böyleleri var. Veya kaçak olarak hududu geçiyorlar Suriye'den, Irak'tan rüşvet vererek.
Sondan sonra
hac yapıp geliyorlar. Yani artık öyle yapanlar da oldu. Ama normal şartlarda Suudi Arabistan'a ben hacca gidiyorum. Böyle bir şey mevzuba istedi. Hükümet buna izin vermiyordu. Vermiyordu. Ama eskiden büyük zorluklarla Anadolu'dan, Türkistan'dan, Kazan'dan, Rumeli'den.
O yüzden de daha çok erkekler gidiyor galiba değil mi? Hani kadınların mesela.
Kadınların hacca gittiği vaki değildi. Çünkü kadınlar. Hem erkekler kadar zengin değil, zengin olmayan kadına hac farz olmaz. Kadın zenginse de nasıl gidecek? Üç ay yol kadın.
Kadınlar biliyorsun daha az.
Kocası yanında olsa gidebilir. Dinen mahsuru yok. Ama bir de fiziki durumlar var. Bugün bile çok zordur kadınların hacca gitmesi. O kadar kalabalıktır ki Hülya Hanım. Yani kadınların orada rahat hac yapması kolay değil. Çok sıkıntı çekiyorlar. Ama şimdi tabii teknoloji daha kolay. Uyanık ve akıllı insanlar bu problemleri yaşamıyorlar. Ama hacıların çoğu biliyorsunuz o şuurdan mahrum. Hacdan haberi yok. Ben bir Türk hacısına dedim ki, bey abicim sizin bu yaptığınız böyle değil, siz hacın farzlarını biliyor musun? Ne farzı ya dedi, döneyruk ya dedi.
Hmm.
Adam hacı sadece döneyruk diye gelmiş. Hiçbir hac şeyine girmemiş. Birini ikaz ettim, siz dedim güneş doğarken namaz kılıyorsunuz. Burada dedim güneş doğarken namaz kılınmaz, kerahat vaktidir. Ama başkaları kılıyor dedi. Onların mezhebi farklı. Herkesin mezhebi aynı değil. Siz Hanifisiniz. Hanifi'de kılınmaz dedim. Ertesi gün bana geldi. Ben bizim hocaya sordum. Hoca dedi ki burada güneşe tapanlar olmadığı için güneş doğarken namaz kılınır. Allah Allah. Hiçbir kitapta yazmıyor bu. Neyse ben de o zaman İbn Abidin var. Dedim bakın burada ne diyor İbn Abidin? Kerahat vaktinde yani güneş batarken tavaf yapmak caizdir ama namaz kılmak caiz değildir. Güneş battıktan sonra kılın. Bakın İbn Abi'nin zamanında varmış. Adam bana dedi ki, bana ne dedi? Günahı dinayetin dedi. Ben yaparım dedi. Hmm. Dinayet derler hak biliyorsunuz. Tabii Türk hacılarından daha cahil İran hacılarıdır. Ve Afrika hacılarıdır. Hiçbir şey bilmeden gelirler. Çünkü İran sanki bir siyasi sembol olarak devamlı insan gönderiyor ya. Orada hacıları olsun diye. Hiçbir şey bilmezler. En iyi hacılar da kimdir? Çin ve Malezya hacılarıdır. Meğer onlar gitmeden önce 15 gün kurs görüyorlarmış.
Oo.
Evet. Hep gençler.
Burada da şimdi şey müftülüklerin kursları kim var gidiyor? Ama gitmiyorlar. Evet.
Direksiyon kursu gibi. Gitmiyor kimse. 15 gün kurs görüyorlar. Hepsi gençler. Hepsi dinçler.
Küçücük bebekleriyle geliyorlar.
Çoğu şuurlu. Yani ne yaptığının farkında. Kimseyi incitmiyorlar. Zaten biraz onlar biliyorsunuz yaşam ürkektirler. Yani. Hayatları da öyledir. Ve böylece inşallah hacıları mebrur olur.
Allah kabul etsin diyelim hepsinin herkesin,
gidenlerin. İnşallah nasip olsun. Gitmek isteyenlere hayırlısıyla nasip olsun. Amin, gidenlerin inşallah. Hacları kabul olsun.
Amin. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Için.